Osmanlı idaresinde Yunanistan. Soru 1. Osmanlılar fethetmeden önce bugünkü Yunanistan kimin hakimiyetindeydi? Osmanlılar Rumeli'ye geçmeye başladıklarında Balkanların büyük bir kesimi Sırp hakimiyetindeydi. Ancak bu krallığın kurucusu Dušan ölümünden sonra bu devlet parçalandı ve ortaya birçok prenslik ve despotluk çıktı. Bizans da Mori'yi tekrar ele geçirdi. Bugünkü Yunanistan'ın diğer yerleri ise Venediklerin, Sırpların, Bulgarların, Makedonların ve Arnavutların elindeydi. Bu bölgede Rumlar ile birlikte Makedonlar, Arnavutlar, Bulgarlar ve Sırplar bulunuyorlardı. İlk Yunan devletinin kurulduğu ve bugün dahi Yunanistan'ın en önemli kısmı olan Mora nüfusunun yarısı Arnavuttu. Osmanlı'nın Mora'yı ele geçirdikten sonra yaptıkları vergi sayımında kimin Rum, kimin Arnavut olduğu açıkça yazıldığı için bu husus bariz bir şekilde görülmektedir. Soru 2. Osmanlı fethi nasıl gerçekleşti ve bu bölgeye ne tesiri oldu? 1350'li yıllarda Rumeli'ye geçerek yerleşmeye başlayan Osmanlılar kısa süre içerisinde Dede Ağaç, Demetoka ve çevresini ele geçirip daha sonra Eronos Gazi idaresinde ilerleyerek Gümrücün'ü fethettiler. 1371'de Çirmen Savaşı'nı kazanan Osmanlı kuvvetleri İskeçe, Kavala, Drama, Serez ve Borle kontrolleri altına aldılar. 2. Murat zamanında Selanik, Yanya, Manastır ve Tesella gibi yerler kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Fatih devrinde Bizans hanedanına mensup iki despotun idaresinde olan Mora ele geçirildi. Venediklerin elinde kalan son önemli noktalar olan Modon, Koron ve İnebahtı ise 2. Beyazıt tarafından fethedildi. Bu bölgenin Osmanlı eline geçmesi Balkanlardaki diğer yerlerde olduğu gibi burada da Ortodoksluğun yaşamasını sağladı. Balkanlarda Osmanlılarla siyasi rekabete giren iki Hristiyan devlet, Macarlar ve Venedikler aynı zamanda Katolikliği de yayıldıkları yerlere götürüyorlardı. Osmanlı fethinden sonra bugünkü Yunanistan'ın bulunduğu sahalarda kargaşa sona erdi ve buralara mutlak bir devlet hakimiyetiyle birlikte barış ve huzur geldi. Böylece bu bölgelerde ticaret ve şehir hayatı gelişti. Buralarda yaşayan Arnavut, Rum, Bulgar ve Makedonlar refah içerisinde tek bir devletin çatısı altında huzurlu bir yaşantıya kavuştular. Soru 3. Yunanistan'a Türk iskanı nasıl yapıldı? Osmanlılar Balkanlarda fethettikleri yerlere Anadolu'dan Türk nüfusu götürüp yerleştirerek o topraklara kalıcı olma siyasetini izlemişlerdir. 1. Murat devrinden itibaren Batı Anadolu bölgesindeki birçok Görük, parantez içinde Türkmen, aşireti, Serez, Drama, Kavala, Gümülcine, Demetoka, Selanik, Manastır gibi bölgelere yerleştirildi. Osmanlıların vergi nüfusunu tespit için bu bölgelerde yaptıkları sayımlara bakıldığında Tanrıdağı, Selanik, Ohçabolu, Yörükleri gibi birçok Türkmen aşireti ve bunların yerleşik hayata geçmiş olan kısımlar açıkça görülür. Yerleşik hayata geçenler, yaşadıkları yerlere Anadolu'dan geldikleri bölgelerin parantez içerisinde Bergamalı, Saruhanlı, Canikli, Göynüklü, Geredeli, Hamitli, mensup oldukları şirketlerin parantez içerisinde Duvar, Danışmentli, Bayat, Salur, Bayındır, Eymür vesaire veya beyleriyle dini önderlerin isimlerini vermişlerdir. Bu vergi sayım defterlerinden Fatih döneminde bölgede büyük bir Türk nüfusun bulunduğu görülür. Örneğin Gümrücüne, Serez ve Dümetoko gibi bölgelerde Türkler buralarda yaşayan Hristiyanlardan 3-4 misli daha kalabalıktı. 19. yüzyıl sonlarına ait kayıtlardan ise Selanik, Manastır ve Yanya gibi bölgelerde Türklerin buralardaki diğer milletlerden daha fazla nüfus sahip olduğu anlaşılmaktadır. Soru 4. Mora Osmanlı'nın elinden ne zaman çıktı ve nasıl geri alındı? İkinci Viyana bozgunundan sonra yapılan Karlovç Anlaşması parantez içerisinde 1699 ile Mora Venediklere bırakılmıştı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu kendini toparlar toparlamaz rövanş için atağa kalktı ve ilk olarak Rusları Prut'ta mağlup ederek Azak'ı geri aldı. Ardından sıra Avusturya'ya göre daha zayıf olan Venedik'e gelmişti. Mora'daki Rumlar da Katolik Venedik idaresinin hoşnut olmadıklarından İstanbul'daki Patrik aracılığıyla yardım istiyorlardı. Venediklilerin Katolikliği yaymak istemeleri, Osmanlılar zamanında mahalle halka verilmiş haklara dikkat etmemeleri ve uyguladıkları sıkı vergi siyaseti Ortodoks Rumları onlardan soğutmuştu. Fenerli Rumlar 3. Ahmet'e resmen müracaat ederek Mora'nın Venediklilerden kurtarılmasını talep ettiler. Bu faaliyetlerde başrolü Patrikhane oynamıştır. Sadrazam Damat Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 1715 yılında İstanbul'dan hareket ederek Mora'yı tekrar fethetti. Avusturya'nın da savaşa girmesi sebebiyle mücadele uzadı. Ancak 1718'de yapılan Pasarofça Antlaşması'yla Avusturya'ya Sırbistan taraflarında toprak terk edilmesine rağmen Mora tekrar Osmanlı İmparatoru sınırlarına dahil olmuştu. Soru 5. Yunanlılarda bağımsızlık düşüncesi nasıl oluştu? Osmanlı topraklarında yaşayan Rumlar, Osmanlı İmparatorluğu tarafından devletin üst düzey görevlerine getirilmiş ve yaptıkları ticaretle de zenginleşmişlerdi. Bu zenginlik, Rum okullarının sayısının artmasına, yeni kütüphaneler açılmasına ve Avrupa'dan kitapların tercüme edilmesine yardımcı oldu. 18. yüzyılın sonlarında meydana gelen Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik ve bağımsızlık fikirleri Osmanlı topraklarında yaşayan milletleri de etkiledi. Sırplar isyan edip muhtariyetlerini kazandılar. Regas, Laskaris, Koreas gibi yazarlar da eserleriyle Yunan halkını bilinçlendirdiler. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ege Denizi'ne gelen Rus donanması, Rumları ayaklandırmak için faaliyette bulunmuş ve bazı ufak çaplı ayaklanmalara sebep olmuştu. 1787-1792 yılları arasında Osmanlılar ile Avusturya ve Rusya arasında meydana gelen savaş sırasında bu iki devlet Grek projesi adı altında Osmanlı İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Bizans yeniden kurmayı planladılarsa da bunu gerçekleştiremediler. Rusya devamlı olarak Rumları Osmanlı İmparatorluğuna karşı kışkırtıyordu. 1815 yılının Kasım ayında Yunan denizinde İngiltere'nin himayesinde kurulan 7 Ada Cumhuriyeti Mora Rumlarına bağımsız bir devlet için örnek oluşturmuştu. Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa da Rumların bilinçlenmesinde önemli rol oynamıştır. Ali Paşa, kiliseler yaptırmış, Rumca eğitimi teşvik etmiş ve diplomatik yazışmalarında Rumcayı kullanmıştı. Ayrıca birçok Rum'u da asker olarak hizmetinde istihdam etmişti. Bunların çoğu daha sonra patlak veren Yunan isyanında komutan olarak görev yaptılar. Ali Paşa, Rumlara imtiyazlar vermekle birlikte onlar üzerinde sıkı bir denetim de kurmuştu. Tepedelendi 1820'de isyan edince bu denetim de ortadan kalktı ve ayaklanmayı düşünen Rumlar bu isyandan yararlanma yoluna gittiler. Ali Paşa da Osmanlı kuvvetlerinin üzerine gelmesini engellemek için adamlar göndererek Mura ahalisini isyana teşvik etmişti. Soru 6. Yunan isyanı nasıl başladı? Bir Rum tüccarı olan Monel, Hoca Bey de yanına iki kişi daha alarak Filike, Hetera'yı, Dostluk Cemiyeti kurarak bağımsızlık yolunda ilk adım attı. Cemiyetin başkanlığına Alexander Ypsilanti getirildi. Bu gelişmelerin ardından 2. Mahmud'un üzerinde derin tesiri olan Halid Efendi'nin kandırılarak Efrak ve Bodrum voyvodaları az bulundu ve yerlerine Etarya'nın girişimlerine uygun hareket edecek kişiler tayin ettirildi. Bugünkü Romanya'yı oluşturan bu iki voyvodalığa 18. yüzyılda Fenerli Rumlardan atama yapılırdı. Sırplarla ve Avrupalı bazı devletlerle temasa geçen Ypsilanti, ayaklanma için faaliyetlerini tamamladıktan sonra 6 Mart 1821'de Efrak ve Bodrum'da isyanı başlattı. Bu iki voyvodalık Rusya'nın sınırlarında bulunduğundan oradan yardım alabilmek ve Sırp, Bulgar, Roman topluluklarını harekete geçirmek için isyanın merkezi olarak seçilmişti. İsyan önceden çok detaylı ve gizli olarak planlandığından Osmanlılar bu durumu öğrenememişlerdi. Sırpların ve Ulahların bu isyana katılmaması, Rusya'nın desteklenmesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da isyancılara karşı sert tedbirler almasıyla isyan bastırıldı. Bu ayaklanmaya karıştığı tespit edilen Rum Patriği, Ketü duası ile birlikte isyanın başlatılma tarihi olarak belirlenen Paskalya gününde Patrikhane'nin Petro kapısında asıldı. Efrak ve Bodrum'da başlayan ayaklanma, Mora ile bazı adalara, parantez içerisinde Sakız, Semadirek, Sisam vesaire da yayıldı. Mora'da Nisan ayında başlatılması planlanan isyan, birkaç sarhoşun havaya ateş etmesi üzerine yanlışlıkla 17 Mart'ta başlamıştı. Efrak Boğdan isyanı ve Tepedelenli Ali Paşa ile ilgilenen Osmanlıların Mora'yı ihmal etmeleri sonucu buradaki ayaklanma giderek genişledi. Bunun üzerine 2. Mahmut, oğluna Girit valiliği vermek şartıyla Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan askeri yardım alarak buradaki isyanı bastırmak yoluna gitti. Soru 7. Yunan isyanı karşısında Avrupa devletlerinin ilk tutumları ne oldu? Yunan isyanı başladığında Rus Çarı 1. Alexander İtalya ve İspanya'daki devrimci hareketlerinin tartışıldığı Lajpek Konferansı'nda bulunuyordu. Avusturya Başbakanı Maten için etkisiyle bu isyana destek olmaktan kaçınmıştı. Avrupa Kamuoyunun Rumları desteklemesine rağmen Fransa, İngiltere ve Prusya Avusturya'nın da tesiriyle ayaklanma karşısında tarafsız kaldı. Avrupa'daki mevcut dengenin bozulmasını ve ulusal ayaklanmaların başarıya ulaşmasını hiçbirleri istemiyordu. Ayrıca Avusturya, Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na müdahalesini kendi çıkarları açısından uygun bulmadığı için bu isyana karışılmasına taraftar değildi. Avrupa kamuoyu ise başından itibaren Rumları desteklemekteydi. Ayaklananları cezalandırmak için alınan tedbirleri Herodotos ve Plutarkos zamanlarındaki gibi özgürlüğü için savaşan Helen halkına yapılmış durumlar olarak görüyorlardı. Avrupa'nın hemen her ülkesinde Helen dostluk komiteleri kuruldu ve bunlar Rumlara maddi ve manevi destek sağladı. Avrupa'da yaşayan Rumlar ile İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika vesaire gibi ülkelerden başka milletlere mensup gönüllüler savaşmak için Mora'ya geldiler. Soru 8. İngiltere, Fransa ve Rusya Yunan isyanına nasıl destek oldular? Eflak, Boğdan ayaklanması sırasında Osmanlı'nın lehine olan Avrupalı devletlerin tutumu isyanın Mora'ya sıçraması ile birlikte olumsuz yönde değişti. Bilhassa bu ayaklanmanın aleyhinde olan İngiliz Dışişleri Bakanı Cashleyd, Ağustos 1822'de intihar etmesi üzerine yerine getirilen Canning bu durumda etkili oldu. Canning, Selefi'nin tersine bir Helenist'ti ve Hristiyanlık davası olarak gördüğü bu hadiseyi Ruslara bırakmak istemiyordu. İngiltere'nin bu yeni politikası ile Metternich'in Avrupa'daki ulusal ayaklanmaları bastırmayı öngören düzeni bozuldu. Metternich, durumu tekrar kontrol etmek için Rum sorununu görüşmek üzere bir kongre toplanmasını sağladı. Petersburg'da toplanan bu kongreye İngiltere katılmadı. Rusya'nın 3 özel prensliğinden oluşan Yunanistan planına karşı çıkan Rumlar İngiltere'ye yanaştı. 7 Nisan 1825'te sona eren Petersburg konferansında bir çözüme ulaşılamadı. Ve sadece Osmanlı İmparatorluğu'ndan Rumlara bazı ayrıcalıklar vermesi istendi. Ancak bu durum ne Rusları tatmin etmişti ne de Osmanlılar Rumlara ayrıcalık verilmesi taraftarıydı. 1825 yılının sonlarında ölen ağabeyinin yerine Rus çarı olan 1. Nikola, Osmanlı İmparatorluğu'nu tamamen ortadan kaldırma niyetindeydi. Mora ve Girit'e Kavala Mehmet Ali Paşa gibi bir şahsiyetin yerleşmesini istemiyordu. 4 Nisan 1826'da Rusya ile İngiltere arasında Mora'nın özerk olması yönünde imzalanan bir protokol ile bağımsız Yunanistan'ın ilk adımları atıldı. Avusturya ve Prusya bu protokole karşı çıkarken Fransa destekledi. 1827 yılının başlarında İngiltere, Fransa ve Rusya ayrı ayrı Osmanlı İmparatorluğu'na baskı yaparak Petersburg protokolünde alınan kararları uygulatmaya çalıştılar. Osmanlılar ise bu meselenin çözümünde başından itibaren sürdürdükleri dış müdahaleyi kabul etmeme kararını sonuna kadar uyguladılar. İngiltere, Fransa ve Rusya Petersburg kararlarını Osmanlı İmparatorluğu'na uygulatamayınca Londra'da toplanıp 6 Temmuz 1827'de bu kararları teyit eden yeni bir sözleşme imzaladılar. Bu protokole göre Osmanlılar Petersburg kararlarını uygulamazsa müttefik devletlerin donanmaları Akdeniz'e çıkarak Osmanlılar Rumlara karşı hareketlerine engel olacak, Rumların serbestliklerini de kendileri onaylayıp ilan edeceklerdi. Londra görüşmelerinin sonuçları 4 Ağustos 1827'de Babali'ye tebliğ edildi ve bunları uygulaması için 15 gün süre tanındı. Osmanlı İmparatorluğu Mora'ya muhtariyet vermeyi kabul etmeyerek sadece isyancıların ele geçirdikleri kaleleri mühimmatıyla teslim etmeleri halinde seçimle vali tayin edebileceğini bildirdi. Bunun üzerine 3 devlet 31 Ağustos'ta ikinci notayı verdi. Osmanlıların bunu da reddetmesi üzerine harekete geçen müttefik donanması 20 Ekim 1827'de Navarin'den ödemirli olan Osmanlı Mısır donanmasını yaktı. Bu olaydan sonra yapılan görüşmelerde Osmanlıların Rumlara muhtariyeti tanımayı reddetmeye devam etmesi üzerine 3 devletin elçileri İstanbul'u terk etti. Bu sırada İngiltere'de iktidarın değişmesiyle bazı politika değişiklikleri oldu. İktidara yeni gelmiş olan Wellington, o ana kadar izlenen politikanın tersine Mora hadiselerine direkt karışmama yolunu seçti. Rusya ise Osmanlı İmparatorluğu'na daha önce imzalanan anlaşmalar uymadığını gerekçe göstererek 26 Nisan 1827'de savaş ilan etti. Fransa ise İngiltere'nin de onayını alarak Mora'da hakimiyeti sağlamakta olan Kalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı buradan çıkarmak için asker sevk etmeye karar verdi. İbrahim Paşa bu durum üzerine Fransızlarla anlaşarak Mora'dan ayrıldı. Onun ayrılmasının hemen ardından 9 Ağustos 1827'de Fransızlar Mora'ya çıktı. Üç devlet ayrıca Babali'ye bir nota vererek Osmanlı'nın Mora'ya asker göndermesi durumunda bunu savaş sebebi sayacaklarını bildirdiler. Osmanlı İmparatorluğu Mora'da durumu lehlerine döndürmüşken bu hadiseyle buradaki hakimiyetlerini hukuken olmasa da fiilen kaybetmişti. Ancak bu duruma rağmen taviz vermeden inatla önceki politikasına devam etti. Müttefikler Mora'nın işgaliyle yetinmediler ve Kiklat adaları ile birlikte Rodos ve 12 adanın da himayelerine alındığını belirttiler. Ayrıca 22 Mart 1829'da Londra'da imzaladıkları yeni protokol ile kurulacak Yunan Devleti'nin statüsünü ve sınırlarını belirlediler. Bu sırada devam eden Rus Savaşı'nı kaybeden Osmanlı İmparatorluğu imzaladığı Edirne Antlaşması'nın 10. maddesiyle alınan kararları tanımak zorunda kaldı. Soru 9. Osmanlılar Yunanistan'ın bağımsızlığını nasıl tanıdı? Özerk, Yunan Devleti'nin Rusya'nın baskısıyla kurulması ve onun tesisine girmesi tehlikesi üzerine İngiltere, Fransa'ya da yanına alarak tamamen bağımsız Yunanistan için harekete geçti. Londra'da üç devlet arasında yapılan görüşmelerde 22 Mart protokolünde çizilmiş sınırlar küçültülerek bağımsız Yunanistan'ın kurulmasına karar verildi. İngiltere kendi çıkarları açısından küçük bir Yunanistan'ı tercih ediyordu. Londra'da 3 Şubat 1830'da imzalanan bu protokol kararlarını Osmanlı İmparatorluğu 24 Nisan 1830'da tanıdı. Böylece Osmanlı toprakları üzerinde ilk bağımsız Hristiyan devleti kurulmuş ve bu devlet de Osmanlılar tarafından tanınmıştı. Aslında bu daha sonra Balkanlarda ve imparatorluğun diğer bölgelerinde meydana gelecek parçalanmanın başlangıcıydı. Yunan isyanının sürdüğü tarihlerde Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmış, yeni bir ordu kurulamadan da Ruslar savaş ilan etmişlerdi. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu gelişmeler karşısında hiçbir varlık gösterememiş, Rus Savaşı'nda da feci bir mağlubiyete uğramıştı. Soru 10. Yunanistan'daki Türkler ne oldu? Yunanistan'ın kurulduğu ve daha sonra geliştirdiği topraklarda büyük sayıda Türk nüfusu vardı. İlk önce 1830'da bağımsız Yunanistan kurulunca Mora ve Attika Yarımadası ile Elbaz Adası'nda bulunan Türklerden sağ kalanlar Osmanlı topraklarına göç ettiler. İkinci büyük göç dalgası Balkan Savaşları'ndan sonra gerçekleşti. Rum katliamından kurtulan yüz binlerce Selanikli, Manastırlı, Yan Yalı Türk, Anadolu'nun ve Trakya'nın çeşitli yerlerine yerleştirildi. Yunanistan'da Batı Trakya'nın dışındaki bölgelerde kalan son Türkler ise Lozan Antlaşması'na göre yapılan nüfus mübadelesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiler. 19. yüzyılın başlarında Yunanistan'ın en büyük nüfus grubunu oluşturan Türklerden bugün sadece Batı Trakya'da bulunan yaklaşık 100 bin kişi kalmıştır.